Dracula İstanbul'da. Edebiyat ve sinemada fantastik. Hazırlayan ve sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna Havisin.
Günaydın. Dracula İstanbul'da'ya hoş geldiniz. Canlı yayında beraberiz bir sabah daha. Bugün bir konuğumuz var ama konuğumuza geçmeden önce konuğumuzu da nereden tanıştığımızı
anlatmak istiyoruz.
Evet. Bu hafta içerisinde İngiliz Dil Edebiyatı Araştırmaları İDEA, İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dil Edebiyatı bölümüyle bir konferans organize etti. Uluslararası bir edebiyat konferansı Kültür Üniversitesi'nde gerçekleşti. Çok güzeldi. Hatta bizim dinleyicilerimizi ilgilendirecek paneller de vardı. İşte fantastikle ilgili, canavarlarla ilgili, cadılarla ilgili. Çok hoştu. Akademide de giderek fantastiğe ilginin arttığını gördük.
Görüyoruz.
Ciddiye alındığını
evet.
Gördük. Bu uluslararası konferansın konuşmacılarından biri Dr. Robert Maslin. Onu da Glasgow Üniversitesi'nden geldi ve biz de ne kadar şanslıyız ki programa ağırlama şansını bulduk. Tam bugün uçağına yetişmeden önce bizi kırmadı ve fantastikten bahsetmek üzere buraya geldi. Welcome and thank you for coming to the show.
Welcome to our program.
Günaydın.
Günaydın. Kendisi Glasgow Üniversitesi'nin İngiliz Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi ve işte fantastiğin yanı sıra aslında bir Shakespeare, erken modern ve Elizabeth dönemiyle ilgili. Bundan da biraz bahsederiz herhalde. Ona işte şimdi genel sorular sorup...
Burada birlikte biz Irmak'ta tercüme etmeye çalışacağız sizlere. Aynı zamanda da kendisinin de fantastik edebiyat ve fantastiğin tarihiyle ilgili bir konuşma yaptı.
Evet, ondan istersen öyle başlayalım.
Tamam.
You had your keynote speech titled Towards a Fantastic History of 20th Century. Mm-hmm. Can you tell us a little bit about that? What do you mean by?
A Fantastic History of the 20th Century. I was thinking about writing a book about it. And I thought it would be an interesting practice to see whether you could tell an entire history of the 20th century through the fantasies it generated.
Mm-hmm. Mm-hmm. Kendisine bu bahsettiğimiz İDEA konferansındaki konuşması hakkında bir soru sordu. Konuşması 20. yüzyılda fantastiğin tarihi üzerineydi. Hı-hı. Ve bu konu üzerine nereden çalışmaya, yani nasıl çalışmaya başladığınızı sorduk. Onu verdiği cevap da aslında öncelikle bir kitap yazmak geldi aklıma. Hı-hı. Tarihi
fantastik üzerinden, toplumun yarattığı fantaziler üzerinden anlatmak istediğini, böyle bir kitap yazacağını ve hani bunu önceden bir konuşmasını yapmak istedi. So what kind of texts are you looking at?
Well, it's clearly a fantastic project. You can never do it. It's too big. Yes. There's too much material. One of the joys of the fantastic is that as yet there's not a very firmly fixed canon. In other words, you can choose very widely. Mm-hmm. And I began by wondering how I would make my choice.
Bu 20. yüzyılın fantastik tarihinde aslında diyor ki hangi tekstleri kullanıyorsunuz diye metinleri kullanıyorsunuz diye sorduk. Ve dedi ki aslında çok kesinleşmiş bir kanonu olmadığı için, metinler çok kesin olmadığı için fantastik edebiyat türünde çok fazla materyal var dedi.
Evet ve hani ilk başta aslında hangi tekstleri, hangi metinleri seçeceğim konusunda biraz zorluk yaşadım dedi.
Mm-hmm. Yes. So I quickly decided that I should start by writing about English language fantasy. There's possibly another book that could be written, which is maybe one day I'll even write that one as well. It'll be called The Fantastic Geography of the 20th Century, where you would recognize that there are different forms of fantasy that are generated in different cultural contexts. Mm-hmm. But I wanted to concentrate on the English variety, or rather the English language variety.
Öncelikle İngilizce yazılan fantastik eserlere odaklanmak hedeflediğinden bahsetti. Ama aklındaki diğer kitap projesi de aslında fantastik bir coğrafya üzerinden fantastiğin tarihi. Bu fantastik coğrafya ona farklı kültürel açılardan da fantastik edebiyatına değinme fırsatı verecek. Ama ilk etapta çalıştığı konu İngiliz dilindeki fantastik edebiyat eserleri.
The thing is that in English you more or less understand what is fantastic. Whereas if you go to other cultures, sometimes you might well find yourself straying into territory which is not really fantastic at all for that culture. So if you were to read Amos Tutuola, the Nigerian writer, and you were reading about someone who encountered spirits repeatedly and entered into the spirit world, you were not necessarily in the territory of the fantastic. This is why I think in the end I decided to focus on the English fantasy that I knew and had grown up with.
Çok enteresan bir şey dedi. Fantastik İngiliz edebiyatında çok kolay anlaşılabiliyor ama başka kültürlere bakacak olursak, mesela Nijeryalı yazar Amos Tutuola'ya bakacak olursak, gerçekten ruhlarla karşılaşmış hikayelerden bahsediyor. Ve orada hani ne fantastik ne fantastik değil, o kadar belirgin değil dedi. Ve onunla ilgili.
Evet, ve ama aynı zamanda bu bahsettiği Nijerya bağlamında belki bu eser tam olarak fantastik edebiyata girmiyor. Ancak İngiliz dili edebiyatında fantastik daha belirli. Evet. O yüzden de aslında bundan İngilizce eserlere bakmayı tercih ettiğinden bahsetti.
So my way of proceeding would be a cheating way, which is that I'd pick all the books that I like most, and for each decade of the century, I would pick, you know, maybe one or two major writers or texts. And follow decade by decade through the century, and perhaps use those texts to see what kind of reflection they provide on the historical events that were taking place during that decade.
Aynı zamanda da aslında biraz dedi hani
aldatıyorum
çünkü ilk önce hangi kitapları seviyorsam onlarla başladım, okumayı en çok sevdiğim okumaktan en çok zevk aldığım kitaplarla başladım, fakat daha sonra dönem dönem incelemeye başladım. Buradaki en enteresan nokta bana göre de fantastik edebiyatın tarihinin gerçek tarihle hangi konularda örtüştüğünü ve gerçek tarihi nasıl yansıttığını aslında araştırmaya başladım bir anlamda. Öyle dedi. Okay, and then as a scholar, like working on like English literature and working on recognized fields as Shakespeare or Victorian literature,
Elizabethan
literature, and how does it feel, or how do you situate yourself in academia as someone working on fantastic literature and like putting it in your agenda, in your field work?
I think it's easy for me in the sense that I did my I began my career in recognized areas. So by beginning with Shakespeare, by beginning with Elizabethan literature, everybody knew that that was real scholarship serious work. The word Shakespeare summarizes all that's serious about English studies. So once I'd done that, I then felt free to go on and explore my other great obsession, which is with the fantastic. And that's the feeling that I have at this stage in my career. It may be, I think, more difficult for people to go straight into the fantasy at the beginning of an academic career.
Özgür'ün sorusu daha bilinen ve tanınmış alanlarda çalışıyorsunuz. İşte Elizabeth dönemi ve Shakespeare gibi alanlarda çalışıyorsunuz. Ve bir yandan fantastikle ilgilisiniz. Bu ikisini nasıl bağdaştırıyorsunuz? Akademide kendinizi nasıl görüyorsunuz diye sordu. Ve Robert da aslında buna ilk öyle başlamak, hani ilk bu gibi tanınmış alanlarda başlamak, işte Shakespeare gibi ciddi bir araştırma alanıyla başlamak aslında daha ilk baş için iyi bir yöntem. Onun dışında işte ben de kendi sevdiğim fanteziye geçebiliyorum kolaylıkla dedi. So if you can talk, maybe give us like some specific texts that our readers can like the texts you're using in your studies of fantastic. If you can give us some names so the readers can check them out.
Of course. I teach a course for my students at the University of Glasgow, which I call the Fantastic History of the 20th Century. So I have certain texts on that, which are my obsessions. I begin with the 1890s, the run-up to the period, and I give them Dr. Jekyll and Mr. Hyde. I give them various H.G. Wells stories, both the science fiction which is and the time machine, and also some of his fantastic stories, most particularly The Door in the Wall and The Magic Shop. both of those are distinctly not science fiction. So I want to give them a full range of different kinds of text in that first session.
Bize biraz hani hangi metinlere baktığınızı söylerseniz dinleyicilerimiz de belki onları okur diye sorduk ve Glasgow Üniversitesi'nde de aynı bu isimli bir ders veriyormuş kendisi. Yani 20. yüzyılın fantastik tarihi isimli bir ders ve 1890'lardan başlıyormuş. Dr. Jekyll ve Hyde, işte H.G. Wells'ten zaman makinesi ve bilim kurgu olmayan iki tane öyküsü. Door in the Wall.
Yani duvardaki kapı.
Ve Magic Shop, büyülü
dükkan.
Onunla başlıyormuş.
And then I move on to other texts. One of my favorite from the 1920s, a couple of texts that I compare, and this is one of my most successful sessions, if you like, with the students, is Lord Dunsany. It's called The King of Elfland's Daughter. And I compare that with Hope Merle's, her book Lud in the Mist, which is one of the most sophisticated and richest of English fantasies of the first half of the 20th century, and has recently been championed by Neil Gaiman very much. Okay. It was the inspiration behind his book Stardust, which was then turned into the movie. But it's a very different book. It's fascinating.
1920'lerde de favorisi olan yazarlara bahsediyormuş ve aslında dersin, seminerin en başarılı olan kısmı da buymuş. Lord
Lord Dunsany.
We don't know.
He was immensely prolific, fantastic author, very highly regarded by a lot of his successors. He's sometimes been compared with Lovecraft, and he's not really much like anybody else. He's an Irish writer, and in fact, another of my sessions is about Irish fantasy, and I use James Stephens' The Crock of Gold, which is a wonderful fantasy from about 1910, and Flann O'Brien, The Third Policeman, which is a fantasy about an experience of hell, written in about 1940 and with very close connections with the outbreak of war.
Bu Lord Dunsany hakkında sorular sorduk.
Çünkü kendisini biz tanımıyorduk.
Kendisinin hani Lovecraft'a yakın bir yazar olduğundan bahsetti. Aynı zamanda İrlandalı bir yazar olduğundan bahsetti. Kendisinin aslında İrlandalı fantastik edebiyat yazarlarına ilgi duyduğunu, işte James Stevens gibi, Flann O'Brien gibi.
Ve Flann O'Brien'ın Third Policeman, üçüncü polis isimli hikayesinde de cehennemin deneyimini bahsettiğini ve bunun da o sıradaki tabii ki çıkan savaşla ilgisi olduğundan bahsetti. Bu arada 20'lerden başka bir isim daha vardı. Hope Merle ve Blood in the Mist diye bir hikayesi var. Türkçe'ye çevrildi mi bilmiyorum ama Neil Gaiman'ın
Stardust.
Evet, Neil Gaiman'ın bildiğimiz ve Türkiye'de de çok sevilen bir yazar. Ondan etkilendiğini söyledi. Hope Merle de belki dinleyicilerimizin araştıracağı bir yazar olabilir.
And through our program, we were also talking about how fantastic literature should not only be regarded as escapism and escape literature. And we were wondering if in your book or in your studies, you are also touching on this side of fantastic literature.
Yes, it seems to be to me a very fascinating question. Turning away from the real, from what happens in your own time, in some ways can end up by highlighting what's happening in your own time very clearly. It seems to me what you leave out in your book will be as powerful a statement about where you are in your own culture as what you put in. The notion of escapism doesn't seem to me in itself bad. Everybody needs to take time off from the world and to relax into the pleasure of reading. And all literature has an element of escapism from that point of view.
Özgür'ün sorduğu soru, fantastik edebiyat genelde bir kaçış edebiyatı olarak görülüyor. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Araştırmalarınızda, çalışmalarınızda buna değiniyor musunuz diye sordu. Robert da aslında gerçeklikten dönme, ya yani gerçeklikten dönüş ve kaçış kötü bir şey değil dedi. Çünkü metinlere koymadığımız, dışarıda bırakılan şeyler aslında koyduklarımız kadar önemli. Bir yandan da okumanın keyfi, yani okumanın verdiği haz da bir kaçış olarak görülecekse bu kötü bir şey değil dedi.
Aynı zamanda da aslında bu gerçeklikten de bazen biraz mola vermek, biraz yani gerçekten başka bir dünyaya girmek de daha üretkenliğe sebep olur gibi bir şeyler söyledi.
But I'm particularly interested in the difference that was highlighted by the great 21st century fantasy writer China Mieville between the notion of escape and the notion of escapism. In a famous interview, he referred to Terry Pratchett as having at one point said that a jailer really hates the notion of escapism. His prisoners, he doesn't want them to indulge in escapism because it means that they're freed from him in some way. China Mieville said, this is not true. Jailers love escapism because it makes makes the prisoners happy. They can indulge in lovely fantasies and go off in their minds and be content where they are in the prison. What the jailer hates is escape. And China Mieville tries to write fantasy which explores avenues of escape from the from the various prisons that our culture constructs for us. That's the kind of fantasy that interests me too.
Ve dedi ki China Mieville bir yazar gene kaçış ve escapism nasıl
yani
diyebilirim?
Kaçış edebiyatı mı desek ya da kaçış yani, akımı
gibi desek o ikisi arasında bir fark buluyor.
Evet.
Ve diyor ki aslında diyor hapishanelerde kaçış kurgulanması ya da kaçış hayali kurmak aslında iyi bir şey. Onların aslında sevmediği şey kaçışın kendisi.
Evet yani sonuçta bu escapism dediği yani bu kaçış türü bu
ya da hayali diye.
Hayali mahkumlar için kendi kapalı hücrelerinde onlara başka bir dünya sunuyor. Fakat kaçışın kendisi asıl sorunlu olan kısım ve ben de aynı işte Mieville'in de bahsettiği gibi escapism'le daha fazla ilgileniyorum diyor.
And so you cover all the 20th century in, because you started with 1890s and then 1920s.
Yes.
Do you cover like the more recent?
Yes, of course. After the Second World War, I think the texts that I cover become more familiar. So I would be looking at Tolkien's Lord of the Rings. I'd be looking at, I'm a great fan of Mervyn Peake, his series of Titus books. The first is Titus Groan, then Gormenghast, then Titus Alone. And there's a... and then later on, there are so many to choose from. I haven't even yet quite decided which ones I'm going to pick. But Ursula Le Guin will certainly be one of the major ones. I'm a great, I have a great love of Doris Lessing, I think I would like to culminate probably with China Mieville. So if I began in the 1890s, I might be permitted to end in the 2000s and the 2000s.
Dedik daha yenilerden kimleri koyuyorsunuz bu araştırmanıza ve derslere? İkinci Dünya Savaşı sonrasından da tabii koyuyormuş. Ve Tolkien tabii ki koydu.
Evet.
Mervyn Peake aslında Türkiye'de çok tanınıyor mu bilmiyorum. Titus kitapları varmış. Gormenghast serisi. Ursula Le Guin, Doris Lessing.
China Mieville'den yine bahsetmişti. O da varmış.
So if you could talk, you said you like Mervyn Peake, but I'm not sure if he's as famous as Tolkien in Turkey, and in general, I guess he's lesser known than Tolkien. So can you maybe tell us a little bit about Mervyn?
Well, he's gradually beginning to be better known outside Britain, but for a long time he was really a British speciality, if you like. But he was a writer and an artist, somewhat in the on the line of someone like William Blake. And he wrote Titus Groan during the Second World War, and it's about a gigantic, ancient, crumbling castle whose expanse is so large it's never fully explored. And it's inhabited by these strange eccentric characters. The story traces the rise to power of a young man called Steerpike who seeks dominance of this castle, and it describes his ascent in a way which is both makes him a strangely attractive character, the hero of a romance, and also gradually demonstrates that he's a terrible monster And very often he's been compared to the rise of Adolf Hitler, Stierpike, this central character, the young man. But there are many aspects of his character that relate him also to the author, to Mervyn Peake himself. Mm-hmm. So there's a complexity to the book in its response to the events of the Second World War, which perfectly defines why I'm fascinated by the relationship between fantasy and its historical period. Mm-hmm. Stierpike is both an attractive artist figure, but also he's a terrible simulacrum of the artist, a fake artist, if you like, who wants only power and is not really interested in artistry. Mm. So he represents the dilemma of achieving art in a period of conflict.
Uh-huh. Mervyn Peake'den biraz bahsetmesini istedik. Biz Tolkien kadar tanımıyoruz Mervyn Peake'i ve o da dedi zaten İngilizlerin aslında ilk başta ilgilendiği bir figürdü. William Blake gibi yani hem yazar hem sanatçı ve bir romanından bahsetti.
Bu romanında da bir çok devasal bir kale olduğundan bahsetti ve bu kalenin aslında tuhaf bazı karakterler yani işte canavar vari tuhaf karakterler tarafından ele geçirildiğinden bahsetti. Aynı zamanda da
Stierpike diye bir
baş karakterden bahsetti.
Onun giderek güç sahibi olması ve korkunç bir canavara dönüşmesinden bahsetti.
Ve tam İkinci Dünya Savaşı sırasında da bunun aslında Adolf Hitler'in yükselişiyle paralel olduğundan aslında Mervyn Peake'in de hani onun kendisinin de ve onun edebiyatında biyografisinin de yine Adolf Hitler'le Adolf Hitler'in zamanında bir respons yani bir karşılık verdiğinden bahsetti.
Evet. Ve fantazi ve tarihin iç içe geçmesi yüzünden çok aslında sevdiğinden bahsetti. Bir yandan da sanatçının nasıl aslında kopya bir sanatçı yani bu sorunlar karşısında pek de bir şey yapamayan bir figür olduğunu öne çıkardı.
Ve böyle çatışmalarla dolu bir dönemde bu yalancı sanatçı ya da kopya sanatçı diyerek belirttiği karakterin tek aslında amacının daha fazla güç elde etmek olduğundan bahsetti. Böylelikle de hani sanat ve başarı arasında da bir sorunsal bir karşıtlık olduğundan bahsetti.
So this also shows that you're really like working on this relationship between how history reflects, how fantastic literature reflects history with all these characters.
And do you see like in contemporary fantasy what are the historical events that you know do you see like a shaping of the like historical events shaping the contemporary fantasy?
Yes, very much. I mean to take the example of China Mieville, there are so many ways in which he is commenting very closely on contemporary events. To take as an example Perdido Street Station from about the year 2000. It's a story which owes a great deal to Mervyn Peake and is actually dedicated to Mervyn Peake, at least acknowledges him at the beginning. But it's about, it seems to me, one of the subjects of this. It's about a massive, sprawling city, which again is unexplored in its vastness, filled with many different eccentric peoples. In it, there's a radical movement which is dedicated to overthrowing the corrupt regime, which is in charge of the city. The hero of the story is somebody who regards himself as a radical and sees himself as fighting, struggling in opposition to the regime that he disapproves of. And yet, in all sorts of ways, he's deeply complicit with that regime. He finds himself, if you like, eating the food of the regime, clothing himself by the assistance of the regime. It seems to me this is very much an account of what it is to be a radical political person in a capitalist society, which is the position that China Mieville finds himself in. How do you achieve radicalism when, in order to live, you have to, in some ways, collaborate and become compromised by the society that you want to overthrow? So in that way, it's a direct comment on the dilemma of being a left wing activist in after the fall of the communist regimes in the Soviet Union, after the seeming discrediting of Marxism. And yet he continues to be committed to the notion of the radical transformation of society and the establishment of a better world. How do you achieve that in our modern times? It's a direct comment on our own position. The big question.
Bu günümüzdeki fantastik edebiyat nasıl bir tarihsel gerçeği yansıtıyor diye sorduk. Ve gene Mieville'den örnek verdi. Predator Street Station isimli romanından. Gene Mervyn Peake'e adanmış. 2000'de yazılmış bir metin. Ve kocaman büyüyen bir şehirde geçiyor. Şehir garip karakterlerle dolu ve yoz bir güç var başta. Kendini radikal olarak tabir eden baş kahraman da aslında eleştirdiği rejimin bir şekilde nasıl ortağı haline geliyor ondan bahsediyor ve Robert da diyor ki bu aslında günümüzün kapitalist toplumunda radikal politik bir karakter olmak nedir? Sol aktivist olmak nedir? Yani bir yandan yaşadığın toplumun eleştirisini yaparken bir yandan da ona yaslanarak ne tür bir ikilemde yaşıyoruz? Bundan bahsediyor ve aslında işte Sovyetlerin çöküşünden sonra artık Marksizmin tartışıldığı bir dönemde nasıl radikal olabiliriz, toplumu nasıl radikal değiştirebiliriz? Aslında bundan bahsediyor dedi. İşte hani ana sorun da belki günümüzde bu dedik.
Evet. Bir soru için daha vaktimiz var mı? And like we are also working on how this fantastic literature reflects itself on cinematic works.
Oh, excellent. Yes, yeah. Yeah.
So what do you think about this reflection? I mean, this relationship between fantastic literature and the cinematic works.
Well, it's gigantic, isn't it? In the last 30 years, am I right in thinking that all the top grossing films of the last 30 years have been fantastic, either fantastic or science fiction? And I don't tend to distinguish very hard and fast between those two, except I think Titanic, which was, of course, written, was developed by one of the major sort of blockbusting fantastic sci-fi directors, yes. James Cameron. So it's clearly one of the things that makes clear to us is that fantastic is that the fantastic is the mode that is of now. It's the ultimate moment of this mode of this moment. And it extends itself into IT very widely. If you look at the web, you know, it's pervaded by the fantastic. This seems to me to make it urgent that we address the fantastic with real seriousness and with real commitment, because we ourselves as inhabitants of the 21st century are steeped in it right through our beings. And we need to find out what it's doing to us and what it's doing for us, and to explore that. Whether this is, and I think film in a way is simply the statement of that, the display of it, and the most obvious display of it, but the internet too.
Özgür, biz sinemadan da bahsediyoruz, edebiyatın ya da sinemanın fantaziyi nasıl yansıttığından da bahsediyoruz programımızda. Bu konuda siz ne diyeceksiniz dedi ve Robert da çok doğru bir şekilde 30 senedir bakacak olursak en çok kazanan filmler zaten ya bilim kurgu ya fantazi, Titanic dışında dedi.
Bu noktada.
Titanic, James Cameron biliyorsunuz bilim kurgu otörlerinden biri aslında. Ve fantastik aslında fantastikin tam günümüzün içinde olduğunu, günümüzde uyduğunu söyledi. Ve teknolojiyle de çok bağlantılı olduğunu, işte internete bakacak olursak, gelişen bütün bu teknolojik şeylere bakacak olursak 21. yüzyılın aslında fantastiği çok öne çıkaran bir çağ olduğundan bahsetti. Atladığım bir şey.
Aynı zamanda da tam şu ana hitap ettiği için fantastiğin bize ne yaptığından, yani bizi nasıl etkilediğinden ve bizi hangi anlamda etkilediğinden bakılması, bunların
olabildiğince ayrıntılı olarak bakılması gerektiğini ve fantastik edebiyatın ve hani onun sinemada nasıl karşılık bulduğunun daha ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğinden
ciddi
bahsetti.
Ciddi bir şekilde çalışılması
gerektiğinden bahsetti. Bu da aslında tam da bizim yapmaya çalıştığımız şey. Thank you very much for coming to our program.
Thank you. It's been a great
pleasure. That was great to have you.
Thank you.
Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok memnun kaldık dedik. Programımızın sonuna geldik bu arada.
Önümüzdeki hafta da bu sezonun yani kış sezonunun son Dracula İstanbul'da programını yapacağız hep birlikte. Ve yine bize çok hoş bir hikayesini yollayan Meral Yakar'ın öyküsünü hep birlikte size ileteceğiz. Aynı zamanda da bir kapanış programı olacağı için sonlardan bahsedeceğiz genel olarak.
Robert Mazin'e tekrar teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkürler.
Konferansta da sunum yaptı kendisi. Kırmadı, buraya kadar geldi. Haftaya görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Dracula İstanbul'da. Edebiyat ve sinemada fantastik. Hazırlayan ve sunanlar Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna Havisi.